Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitaplardan Korkan Çocuk, Suzanne Tamaro, Can Yayınları, 2. basım 2001, Türkçe'ye çeviren Eren Cendey, okuyan Ebru İpek. Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı kitabıyla ülkemizde çok sevilen Suzanne Tamaro, çocuklar için de kitaplar yazdı. Kitaplardan Korkan Çocuk, onun en sevilen çocuk kitabı. Küçük Leopold daha 8 yaşındadır. Gerçekten de kitaplardan çok korkmaktadır. Her yıl olduğu gibi 8. doğum gününde de annesiyle babasının getirdikleri armağan paketini heyecanla açar. Ne yazık ki o çok sevdiği, sahip olmak için can attığı bir çift koşu ayakkabısı yerine parlak kaplı iki kitapla burun buruna gelir. Hıçkırarak ağlamaya başlar. Kitapları öfkeyle yere fırlatır. Gider odasına kapanır. Annenin, babanın üzüntüsü büyüktür. Leopold da kendince haklıdır. Çünkü hangi kitabı açsa kara kara harfler, kara kara lekeler havalarda uçuşmakta, çocuğun başı dönmektedir. Oğullarının bu kitap korkusu hastalığını yenmek için annesi babası başka çareler ararlar. Onu doktora götürürler. Cezalandırma yoluna başvururlar. Sonunda Leopold çareyi evden kaçmakta bulur. Kitap okumayı seven çocuklar ona kızmasınlar. Çünkü Leopold de haklı. Ama zaten bu kitabın büyüleyici yanı onun evden kaçmasıyla başlıyor. Suzanne Tamaro, 1957 yılında kent soylu bir ailenin kızı olarak Trieste'de de doğdu. Küç bir çocukluk geçirdi. 1976'da 18 yaşındayken Friuli'de tanık olduğu deprem ve 25 yaşındayken geçirdiği ölümcül hastalık Tamaro'nun üzerinde derin izler bıraktı. Yazmaya 27 yaşında başladı. Başarısız birkaç deneminin ardından ses getiren ilk kitabı Tek Ses için oldu. 1994'te yayımlanan Yüreğinin Götürdüğü Yere Git yazarı büyük üne kavuşturdu. Kitap İtalya'da aylarca liste başı oldu. Tamaro, kedileri ve köpekleriyle birlikte Orvieto yakınlarında oturmaktadır. O sabah evden çıkarken Leopold bir daha geri gelmeyeceğini biliyordu. Bir önceki gün onun doğum günüydü. 8. doğum günü ve gerçekten pek hüzünlü bir gün olmuştu. Armağan olarak uzun süredir arzu ettiği bir şeyi, bir çift koşu ayakkabısını istemişti. Kentte yaşasa bile koşmaya bayılıyordu. Koşarken havanın yüzüne çarptığını hissediyor, bu onu neşelendiriyordu. Ne yazık ki koşmak için eline pek fırsat geçmiyordu. Hatta okuldaki beden eğitimi dersi dışında buna hiç mi hiç olanak bulamıyordu. Aslında o, kırlarda ya da deniz kıyısında koşabilmeyi isterdi. Pek çok sınıf arkadaşı hafta sonları anne babasıyla kırlara gidiyordu ama o hiç gidememişti. Annesi de babası da kent dışına çıkmayı sevmiyorlardı. Annesi farelerden ve örümceklerden korkardı. Babası da öyle tembeldi ki bütün boş zamanlarını evde kitap okuyarak geçirmeyi yeğliyordu. Annesinin uzattığı armağan paketinin ağırlığından ve büyüklüğünden içinden hiç de hiç iyi bir şey çıkmayacağını hemen hemen anlamıştı Leopold. Paketin kağıdını içinde patlamaya hazır bir bomba varmışçasına yavaş yavaş yırtmış, isteksizce açmıştı. Sonunda bir çift koşu ayakkabısı yerine parlak kaplı iki kitapla burun buruna gelince artık buna hiç dayanamamış, öfkeyle hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Annesiyle babasının yüzünde de büyük bir hayal kırıklığı belirmişti. "Tatlım," demişti annesi, "şimdi ağlama, okuduktan sonra ağlarsın." Babası ise, "Baksana," diyordu. "Güzel renkli resimler de var burada." Leopold kitapları öfkeyle yere fırlatmış, sonra da kapıyı vurarak çıkıp kendi odasına kapanmıştı. Doğduğundan bu yana doğum günlerinde kitaptan başka bir armağan almamıştı. Önce yumuşak, bez kitaplar, sonra büyük resimli, az yazılı kitaplar, sonra da çok yazılı, az resimli kitaplar gelmişti. Yattığı yerden gözlerini yukarıya kaldırdığında Leopold kitaplarla dolu raflardan başka bir şey göremiyordu. Bu kitaplardan hiçbirini o istememişti. O gün akşama doğru annesi kapının arkasından tatlı bir sesle konuşarak doğum günü pastasının mumlarını söndürmesi için onu kandırmaya uğraşmıştı. Leopold ise "O mumları siz söndürün!" diye bağırmıştı. Sonra da başka bir şey duymamak için başını yastığının altına sokmuştu. Pek üzgün ve pek kızgındı doğrusu. 8 yıl birlikte yaşadıktan sonra annesiyle babasının oğullarının kitaplarla hiç ilgilenmediklerini anlamamış olmalarına ona olanaksız görünüyordu. Onlar kitap seviyor olabilirlerdi. Tamam ama bu nedenle oğulların da kitaplara bayılması gerekmiyordu ki. Kara lekelerle dolu beyaz kağıtlara bakar bakmaz sanki atlı karıncaya binmiş gibi başı dönmeye başlıyordu. Geçen yıl annesi okuldaki notları çok kötü olduğu için telaşlanmış, onu bir ruh doktoruna bile götürmeyi düşünmüştü. Doktor ona pek çok soru sormuş, plastik küplerle oyun oynatmış, sonunda pek ciddi bir tavırla şöyle demişti. Kitap korkusu bu. Gene kitaplardan korkan bir hasta çıktı karşıma. Kitap korkusu mu? Diye telaşla ninelemişti annesi. Bunun üzerine hekim ona bunun yeni türeyen, çocuklar arasında hızla yayılan bir hastalık türü olduğunu açıklamıştı. İlk hastalar 10 yıl kadar önce Amerika'da görülmüştü. Sonra sanki gözle görülmeyen bir veba mikrobu gibi tüm uygar ülkelere sarmıştı. Doktor onları kapıdan uğurlarken, "Hanımefendi, suç televizyonun, video oyunlarınındır. Çocuğunuzu bunlardan uzak tutun, onu okumaya zorlayın. Aklını kullanmasını öğütleyin. Birkaç ay sonra mucizevi sonuçlar alacaksınız." Leopold bu sözlere karşı çıkmak istemişti. Ama bunu yapabilse bile boşuna olacaktı. Çünkü çoktan bir alt kata inmişlerdi. Doktor içeri girip gözden kaybolmuştu bile. Bunun üzerine uğradığı hayal kırıklığını annesine belirtmeye karar vermişti. Otomobile binerlerken annesine dönmüş ve "Biliyorsun, ben az televizyon seyrediyorum." demişti. "Doktorun söylediklerini duydun değil mi?" demişti annesi. "Demek ki az bile seyretsen dokunuyor. Ve benim asla bir video oyunum olmadı." Annesi omuzlarını silkmişti. "Ben senin okulda neler yaptığını biliyor muyum? Belki de ders çalışacağın yerde arkadaşlarının oyununa yapışıp kalıyorsundur." O günden sonra kitap korkusu hastalığını yenmek için anne ve babası önemli kararlar almaya başlamışlardı. Televizyon kara bir çöp torbasına sarılmış, bir zincirle sıkı sıkıya bağlanmış, bu da yetmezmiş gibi ucuna bir asma kilit takılmıştı. Her sabah okula gitmeden önce annesi sınıfta video oyunu oynayıp oynamadığını denetlemek için parmak uçlarını kömür sürüyordu. Sonra sırtındaki okul çantasının ağırlığı altında ezilerek merdivenlerden inerken arkasından çığlık çığlığa bağırıyordu. "Geldiğinde ellerin temiz olursa yandın demektir." Önlemler bu kadarla kalsa Leopold şu ya da bu biçimde gene canını kurtarabilirdi. Zaten video oyunlarına ve televizyona pek meraklı sayılmazdı. Ama gerçek felaket babasının koyduğu o günlük miktar kararıyla ortaya çıktı. Babası doktorun koyduğu yeni hastalığın tanısını işitince şöyle dedi. "Ben senin yaşındayken ağırlığımın yarısı kadar kitap okumuştum. Şimdi 30 yaşımda olduğuma göre gururla okumuş olduğum kitapların ağırlığının benim ağırlığımın en az 10 katı olduğunu söyleyebilirim." Sonra da oğluna ciddi bir yüzle bakarak sözlerini sürdürdü. "Ben yüzlerce kilo kitap okudum, yüzlerce kilo ağırlığında ve yüzlerce metreküp hacminde. Hasta olduğun için okuyamıyorsun. Tedavi olman gerekir. Peki hasta bir insan nasıl tedavi olur? İlaçlarını aksatmadan düzenli bir biçimde alarak elbette. İşte sen de böyle yapmalısın." Bu karar üzerine babası Leopold'un günde 100 gram okumayla işe başlayabileceğini söyledi. İlk hafta 100 gram, ikinci hafta 200 gram, üçüncü hafta 300 gram kitap okuyacak ve böyle böyle artıracaktı. Bu aşamalara uyulursa yazdan önce şu andaki kilosuna denk ağırlıkta kitap okumuş olacak ve iyileşecekti. Ertesi gün günlük miktarın işleyip işlemediğini denetlemek için eski mutfak terazisini kapının yanına koymuştu. Leopold çıkmadan önce bir tabak üzerine okumuş olduğu şeyleri koymak zorundaydı. Tartıya konacak ağırlık yoksa oyun yok demekti. Günlük miktar işi başlayınca Leopold geceleri karabasanlar görmeye başladı. şampiyona yarışlarındaki adamlar gibi bisiklete bindiğini görüyordu. Bisikletin pedallarını çeviriyor, çeviriyor, yokuşları tırmanıyor, düz yollarda ilerliyordu. Sonra ansızın tam kazanacak gibi olduğunda önünde dev gibi bir şey beliriyordu. Bu bir canavara benziyordu. Tüyleri de uzun uzun, dişleri de yoktu. Baştan aşağı kitaplardan oluşmuştu. Sarsak sarsak yürüyor, polisiye romanlardan ve ekonomi dizilerinden oluşmuş ellerini havada sallıyordu. Bacaklarının yerinde ansiklopedilerden oluşmuş kuleler vardı ve her attığı adımda daha korkunç bir görünüm alıyordu. Leopard bisikletinin frenlerini sıkıyordu ama frenler tutmuyordu. Bu nedenle ayaklarını yere dayıyordu ama bunda da çok geç kalmış oluyordu. Sonunda canavar tam yanında, tam üstünde beliriyor, başından aşağı devrilecek gibi duruyordu. Ana Britanya'daki ansiklopedisinin ciltlerinin altında ezilecekken Leopold bağırarak gözlerini açıyor, tar içinde uyanıyordu. Bu düşleri gördükten sonra Leopold tüm sabah boyunca kendini pek yorgun, pek bitkin hissediyordu. Okulda hemencecik uykusu geliyor, hatta bazen de uyuyakalıyordu. Bu da yetmezmiş gibi her şeye kolaycacık ağlıyordu. Doğum gününden birkaç gün önce annesi onun giderek kötülediğini görerek kocasının bu tedavi yöntemini yarıda kesmeyi önermişti. Bunun üzerine babası, "Sevgilim," demişti annesine, "bu tedavide hastalığın üstüne gidilir. Başlangıçta hastanın kötüleşmesi çok doğaldır." O gün öğleden sonra annesiyle babası ona bir armağan almak üzere sokağa çıkmışlar. Spor malzemeleri satan bir dükkana gidecekleri yerde gene bir kitapçığa girmişlerdi. Leopold bütün bunları doğum gününde başını soktuğu yastığın altında anımsıyordu. Ve bunlar aklına geldikçe de kendini bir düdüklü tencere gibi hissediyordu. Ve bir hafta daha günlük miktar uygulanması durumunda patlayacağını hissediyordu. Bir karar almalıydı. Bir şeyler yapmalıydı ama ne? Annesi onu akşam yemeğine çağırdığında Leopold düşünmüş taşımış ne yapacağına karar vermişti. Annesiyle babasına okumanın neden böylesine önemli olduğunu soracaktı. Son aylarda düşünmüş düşünmüş ama ona okumanın neden gerekli olduğunu bir kez bile açıkladıklarını anımsayamamıştı. Annesi tabağına hafif yanmış böreklerini koyarken Leopold derin bir soluk aldı ve sonra bir çırpıda şöyle dedi. "İyi ama kitap okumak neden gereklidir?" Bu soruyu bir anlık bir sessizlik izledi. Babası bir böreği dişledi ama içi çok sıcak olduğundan lokmasını tabağına fırlattı. Annesi yerine geçip otururken "Ne biçim bir soru soruyorsun böyle?" dedi. Leopold "Neden kitap okumak gerekli?" diye sorusunu yineledi. "Çünkü," dedi böreğini üfleyen babası, "okuyan insan her şeyi bilir. Her şeyi bilen insan her şeye egemen olur. Çünkü okumak önemlidir," diye ekledi annesi de. Leopold çatalıyla böreklerinden birine dokundu. "Vali de önemli ama sanki herkes vali mi oluyor? Okumak kazandırır," dedi annesi. "İnsan okumazsa boş bir kafayla dolaşır. Bu da hiç hoş bir şey değildir." Bu arada böreğinden bir lokma yutmayı başarmış olan babası da konuyu gene bir bakış açısı getirerek "okumak bizi geliştirir," diye ekledi. "Kitaplar olmazsa insan mutlu olamaz." Minik Leopold bütün bunları hiçbir yanıt vermeden dinledi. Karşıda çıkmadı. Sonra yemeğini bitirince ağzını peçetesine sildi, sofradan kalktı. Teşekkür ederek odasına döndü. Işığı söndürdü ama uyuyacağı yerde uyurmuş gibi yaptı. Annesiyle babasının ona verdiği yanıtlardan hiçbiri ona inanılır ve gerçek gibi gelmemişti. Bir keresinde okuldaki sıra arkadaşının evine öğle yemeğine konuk olmuştu. O çocuğun annesiyle babasının bir pastaneleri vardı. Leopold o evde telefon rehberinin dışında tek bir parça kağıt görmemişti. Ama o evde harika yemekler yemişti. Kendi evinde hiç olmadığı kadar eğlenmişti. O arkadaşının anne babası hiç kitap okumamış olsalar bile gerçekten pek neşeli bir aileydiler. Peki buna ne demeliydi? Kitaplar mutlu etmeye yaramıyorsa başka neye yarıyorlardı? Leopold güneş doğarken okul çantasına kazağını, pijamasını koydu. Çantanın yan gözlerine de ikindi kahvaltısında yediği top keklerden sokuşturdu. Evden kaçmaya karar vermişti. hiçbir şey ama hiçbir şey onun düşüncesini değiştiremezdi. Her sabahki gibi anne ve babasına hoşça kal dedi. Pencereden bakan annesine bahçeden el salladı. Sonra adımlarını her günkü gibi atmaya çalışarak okula gitmek için gittiği yolda yürümeye başladı. Ama biraz sonra sağa döneceğine dümdüz gitti. Kapıları açık duran bir otomobil görene dek yürümeyi sürdürdü. Arkasına bakmadan otobüse atladı. Büyüklerin bacaklarının arasına gizlenerek evden, okuldan, onu bunca üzen dünyadan uzaklaştı. Gerçekte Leopold de evden kaçan tüm çocuklar gibi nereye gideceğini hiç bilmiyordu. Bu nedenle otobüsün gittiği yere kadar gitti. Son durakta öteki yolcularla birlikte indi. Çevresine bakındı. Hiç tanımadığı büyük bir alana gelmişti. Bir yanda büyük bir mağaza, öteki yanda da bir parkın girişi vardı. Leopold hemen büyük mağazaya daldı. Yürüyen merdivenlerle spor malzemelerinin satıldığı kata çıktı. Orada parlak bir rafın üstünde her renk ve her biçimde koşu ayakkabıları diziliydi. Onları seyrederken yüreği güm güm atıyordu. Ah, şu ayakkabılara sahip olmayı ne çok istiyordu. Onların bir çiftini ayaklarında görebilmek için neler vermezdi. Hepsinin en güzeli gibi görünen bir çift ayakkabıya elini uzatmak üzereydi ki arkasından bir sesin ''Bir şey mi istemiştin küçük?'' diye sorduğunu işitti. Leopold döndü baktı. Bu her şeye burnunu sokan türden bir satıcı kadındı. ''Annen nerede?'' diye sordu hemen. Leopold yanaklarının kızardığını hissetti. Yalan söyleyerek ''Annem öteki bölümde'' dedi. Satıcı kadının başka bir şey söylemesine fırsat vermeden yürüyen merdivenlerden hızla indi. Büyük mağazadan çıktı. Park çok daha iyidir diye düşündü. Orada pek çok çocuk vardır. Kimsenin de dikkatini çekmem. İşte bu düşüncelerle koca koca adımlarla yürüyerek parka girdi. Bir süre çimenlerin arasındaki yollarda yürüdü. Salıncakların olduğu bölümü bulunca durup oynamaya başladı. Kaydıraktan kaydı, salıncaklarda sallandı. Oynuyordu ama hiç de eğlenmiyordu. İçinde sanki minik kara bir bulut vardı. Bu bulut her şeyi gölgeliyordu. Belki de bunun nedeni açlıktır diye düşündü. Salıncaktan inip top kekini yiyebileceği bir yer aradı. Parkı baştan aşağı iki kez dolaştı ama tek bir bank bile boş değildi. Sonunda gözüne çok yaşlı, bastonlu, kara gözlüklü bir adamcağızın tek başına oturduğu bir bank ilişti. Adamın kör olduğunu düşündü. Hiç zaman yitirmeden yanına oturdu. Çantasını açtı, kekini çıkarttı. Kekin kağıdı hışırdayınca yaşlı adam önce şöyle bir silkindi. Sonra başını kaldırıp sordu. ''Sen kimsin?'' Leopold kekini ağzına bile götüremeden öylece dona kaldı. Kaçsam mı kaçmasam mı diye bir an düşündükten sonra adamı yanıtlamaya karar verdi. ''Ben Leopold'um.'' ''Bir çocuksun.'' Evet dedi Leopold ağzı kekle dolu olarak. Bu saatte neden okulda değilsin? Leopold Pinokyo gibi burnunun uzadığını hissetti. Öğretmenimiz hastaydı dedi. Ama bu söylediğini kendi bile pek inandırıcı bulmadı. Yaşlı adam bir süre sessiz sessiz oturduktan sonra biliyor musun dedi. Sabahları parkta bir çocuk görünce aklıma hep onun evden kaçmış olduğu gelir. Leopold iyi bir adam kör diye düşündü. Yüzünün böyle kıpkırmızı olduğunu göremiyor hiç olmazsa. Yaşlı adam sözlerini sürdürerek ''Neden böyle düşünüyorum biliyor musun?'' dedi. ''Çünkü senin yaşındayken ben de evden kaçmıştım.'' ''Gerçekten mi?'' Leopold şaşkınlıktan az daha kekini yutamayarak boğulacaktı. ''Evet.'' dedi. ''Evde çok mutsuzdum. Bu yüzden çekip gitmiştim.'' ''Peki nereye gittim? Yani nerede uyumuştunuz?'' Leopold'u şu anda en çok bu teknik sorunlar ilgilendiriyordu. İnanmayacaksın ama bacak kadar boyumla yelkenli bir gemiye binmiştim ben. Yani bir miçi olarak mı? Evet, bir miçi olarak. Bunu söyledikten sonra yaşlı adam oğlana yaşamını anlatmaya koyuldu. Tam 18 kez dünyanın çevresini dolaşmıştı. Yeryüzünün çevresinde döne döne elbette pek çok olağanüstü şey yaşamıştı. İnanılması güç renklere sahip vahşi mi vahşi balinalar yakalamış, Çin denizinin ve Malezya'nın korsanlarıyla savaşmıştı. Korsanların elinden kurtulmak için denizdeki bir ağaç kütüğüne tutunmuş, onunla birlikte bir adaya sığınmıştı. Bu ada, Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan, içinde bir yanardağ olan küçük bir adaydı. Burada bir elin içine sığabilecek büyüklükte adamlar yaşıyordu. bu adamlar onu kral seçmişlerdi. Ne var ki bizimki oradan da kaçmıştı. Bir Yunus'un sırtında başka bir adaya geçmişti. Orada da güzeller güzeli bir prenses vardı ve hemen ona aşık olmuştu. Tam evlenecekleri gün bu güzel prensesin bir cadı olduğunu anlamıştı. Cadının niyeti evlendikleri gece kocasını bir domuza çevirmekti. Bu nedenle bizim serüvenci yeniden denize atlayıp yüzmeye başlamış, sonunda batıya giden bir transatlantik bulmuş, ona binip gitmişti. Sonra gemiyle Kırım'a varmış, güzel bir atın sırtında Kırım'dan ayrılarak Rusya'ya ve Sibirya'nın içlerine uzanmıştı. İşte serüveninin tam bu noktasında olanlar olmuş, yazgısı onu kör etmişti. Bu Moğolistan'da geldi başıma dedi. Yaşlı adam içini çekerek. Beni bir casus sanarak asilerden oluşan bir kabile kızgın bir kılıçla gözlerimi oydu. Ne korkunç diye fısıldadı Leopold. Yaşlı adam evet gerçekten pek korkunç dedi. Ama biliyor musun sana tuhaf görünse de ben hiç pişmanlık duymuyorum. Yeniden de olsam bütün bu yaşadıklarımı yine yaşardım. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Bir kilisenin çanı saat 1'i çaldı. Yaşlı adam kalktı. Gel dedi. Birlikte bir şeyler yiyelim. Oradaki bir lokantaya girdiler ve adam başı 6 köfte yediler. Tam 6. yutarken yaşlı adam Leopold'a şöyle dedi. Biliyor musun Leopold? Ben az önce sana yalan söyledim. Ne yalanı? Pişmanlık duymadığım konusunda. Gerçekten benim de bir pişmanlığım var. Bu nedir biliyor musun? Sevdiğim bir kitabı okuyup bitirememiş olmamdır. Leopold bu sözleri duyunca sanki adam salyaları ağzından akan kara tüylü bir örümcekten söz ediyormuş gibiydi. Bir kitap mı? Diye haykırdı. Bu kitabın adı Yıldızların Serserisi idi. Moğollar gözlerimi kör ettiklerinde kitabın sonlarına yaklaşıyordum. Leopold nazik olması gerektiğini düşünerek nasıl bir öyküydü bu diye sordu. Yaşlı adam anlatmaya başladı. Bu haksız yere uzun süre tutuklu kalan bir adamın öyküsüydü. Karanlık bir odada zincire vurulduğundan zihninde yolculuk etmeye başlamıştı. Sanki elinin altında bir zaman makinesi varmış gibi uzak çağlarda yaşamış insanların yaşamlarını yeniden yaşıyordu. Leopold başlangıçtaki çekingenliğini üzerinden atarak bu öyküyü ilgiyle dinlemeye başlamıştı. Bu gerçekten büyüleyici bir konuydu. Ve sonra işte olanlar oldu ve ben kitabın sonunu okuyamadım dedi yaşlı adam kederle. Leopold köftesinin kırıntılarını toplamaya çalışırken aklıma bir fikir geldi diye bağırdı. Ne geldi dedi yaşlı adam. Bir kitapçıya gidelim ben size kitabı okuyup bitireyim. Yaşlı adam masadan kalktı, hesabı ödedi, sonra da Leopold'un elini tutarak lokantadan çıktı. Kitapçı pek uzakta değildi. Dükkana girince bir satıcıya serüven kitaplarının hangi bölümde olduğunu sordular. Leopold söz edilen kitabı hemen buldu. Sonra meraklı gözlerden uzaklaşmak için sessiz bir köşe buldular. Öykünün yarım kaldığı sayfayı aradılar. Leopold kitabın başındaki başlıklar bölümünde parmaklarını dolaştırdıktan sonra işte buldum diye bağırdı. Sonra aradıkları sayfayı açtı, boğazını temizledi. Bir anlık sessizlik oldu. Leopold sayfalara bakarken gözlerinin yaşlarla dolmaya başladığını hissetti. Bu kez canı gerçekten kitap okumak istiyordu ama kitapları açtığında olan şey gene oluyordu işte. Tüm kara harfler sarhoş karıncalar sürüsüne dönüşerek bir düzen ve kural tanımadan sayfanın orasına burasına atlıyorlardı. ''Haydi okusana!'' dedi yaşlı adam sabırsızlıkla. Bir dakika. Leopold neredeyse ağlamak üzereydi. Sayfanın içinde müthiş bir karışıklık vardı. ''Yoksa okumayı bilmiyor musun sen?'' diye sordu yaşlı adam kuşkuyla. ''Elbette biliyorum. Ben 3. sınıftayım.'' dedi Leopold. O sırada yanlarından satıcılardan biri geçiyordu. Leopold'un kitabı gözlerine bir yaklaştırıp bir uzaklaştırdığını görünce yaşlı adama bakarak ''Torununuz gözlüklerini unutmuş.'' dedi. Yaşlı adam ''Bunu bana neden hemen söylemedin?'' diye sordu. ''Ama ben gözlük takmıyorum ki.'' dedi Leopold. ''Burnunun dibinde her şey çorbaya dönüşüyorsa demek ki gözlük takman gerekiyor.'' Bunları söyledikten sonra yaşlı adam kasaya gitti, kitabın parasını ödedi. Dükkandan çıktıkları zaman oğlana şöyle dedi. Bunca zamandır bana arkadaşlık ettiğin için şimdi ben de evine gitmekte sana eşlik edeceğim. Leopold o anda evden kaçtığını söylemek isterdi ama buna cesaret edemedi. Böylece ikisi otobüse bindiler ve Leopold o sabah yalnız başına geçtiği yolları ters yöne doğru bir kez daha açtı. Evin kapısını çaldıkları zaman Leopold'un yüreği heyecandan deli gibi çarpıyordu. Annesi onu karşısında görünce bir sevinç çığlığı attı ve neredeyse bir piton yılanı gibi sarıldı oğluna. Sonra gözyaşları içerisinde özür dileyerek yaşlı adamı içeriye buyur etti ve salona aldı. Arkasından konuğuna kahve pişirdi. Karşılıklı oturdukları zaman yaşlı adam gün boyunca yaşadıklarını, Leopold'un ona kitap okumak istediği an olanları anlattı. Çocuk miyop dedi kahvesinin son yudumunda. Miyop ya da astigmat. İşte bunun gibi bir şey. Anlayacağınız okumak için çocuğunuzun bir gözlüğe ihtiyacı var. Leopold annesinin yüzünün bir domates gibi kızardığını, babasının yüzünün de olgun bir patlıcan gibi mosmor olduğunu gördü. İçinden bir ses onu güldürüyordu. O kara bulut şimdi yok olmuştu ve canı şarkı söylemek istiyordu. Babası şöyle bir öksürdü. Gözlük mü? Dedi. Elbette. Hemen alırız. Sonra dördü birden evden çıktılar. Önce yaşlı adamı evine bıraktılar. Sonra bir göz doktorunun kapısında durdular. 2 gün sonra Leopold'un burnunun üstüne şişe gibi kalın camları olan bir gözlük takılmıştı. Oğlancık bütün gecesini yıldızların serserisi altında kitabı okumakla geçirdi. Ertesi gün öğleden sonra parktaki yaşlı adama gidip kitabın sonunda neler olduğunu anlattı. Leopold bu kitaptan sonra daha pek çok kitap okudu. Ödül alarak da koşu ayakkabıları aldılar ona. Haftada bir kez parka giderek koşmaya başladı. Yorulduğu zaman yaşlı adamın yanına oturup kitaplardan söz etti. Biraz daha büyüdüğü zaman gene öyle bir öğleden sonrasında yaşlı dostuna onun anlattığı yaşam öyküsünün Ulysses'i, Kaptan Ahab'ı, Michel Strauss'ı, Gulliver'i, Malezya kaplanlarını ve kitaplarda okuduğu başka pek çok masalı anımsattığını söyledi. Yaşlı adam neşeli bir kahkaha attı. Doğru, ben de sana yalan söyledim. Ben bir denizci değil, bir gece bekçisiydim. Geceleri uyanık kalabilmek için, sıkıntımı alt edebilmek için hep kitap okurdum. Denizi, kartpostalların dışında hiç görmedim. Bundan sonra da göreceğim yok. Ama bu arada bu bankta tek başıma ve karanlıkta otururken dünyanın tüm denizlerini görüyorum. Denizlerini ve okyanuslarını. Onları görüyor, tuzlu kokusunu duyuyor, tatlı esintilerini güçlü fırtınalarından ayırt edebiliyorum. Kendimi sanki bir yelkenlinin tepesinde dünyanın çevresini 18 kez dönmüş gibi hissediyorum. Kitabın sonu.